Ayrım 17.
Hemen anladılar. Oysa şimdi siyasal gericilik göğsünü gere gere, görüyor musunuz, SSCB'de bile bu saçmalıktan vazgeçildi. Ana babaların çocuklar üzerindeki doğal ve kutsal buyurma gücü yeniden tanındı diyebilir. Dalton tasarısının Sovyet okullarında uygulanmasından nicedir vazgeçildiğini, öğretim yöntemlerinin gittikçe buyurganlaştığını işitiyoruz. Çocukların özerkliği, buyurgan okulun kaldırılıp atılması için giriştiğimiz kavgada Sovyetler Birliği'ni örnek alamayız artık. Çocukların akılcı bir cinsel eğitimden geçirilmelerinde bütün dikkatimizi SSCB'de yapılanlar üzerinde toplamıştık. Oysa birkaç yıldır çileci öğretinin gün günden sertleştiği haberinin dışında bir şey işitmez olduk. Sözün kısası, Sovyet cinsel devriminin bastırıldığını, daha da kötüsü cinsel yaşamın yine ahlakçı ve buyurgan yöntemlerle düzenlenmesine dönüldüğünü görüyoruz. Her yanda cinsel gericiliğin SSCB'de yeniden en sağlam biçimde yerleştiğini, devrimci çevrelerin bunu gördükçe umutsuzluğa kapıldıklarını, dolayısıyla gerici önlemlerin ilerlemesi karşısında çaresiz kaldıklarını işitiyoruz. Gerek SSCB'de, gerekse dışarıda sürüp giden bu karışıklık bir sürü soru getiriyor önümüze. Ne oluyor? Cinsel alandaki gericilik neden böyle yeniden üstünlük kazanıyor? Cinsel devrimin başarısızlığa uğramasının nedeni nedir? Bu durumda ne yapılmalı? Bugün saydığımız sorular bütün ilerici cinsel bilimcilerin kafasını kurcalamaktadır. Siyasal gericiliğin bu alanda bir eylem özgürlüğüne ayak uydurabileceğini düşünmek yanlıştır. Bir kere, siyasal gericilik, şu anda SSCB'de alınan önlemlere karşın devrimci cinsel siyasetin görüşlerini kabul edemez. Tam tersine bu önlemler yardımıyla yengiye ulaşmaktadır. İkinci olarak bu sorunun Avrupa ve Amerika'daki işçi hareketleri içerisinde aydınlığa kavuşturulması bütün saygınlık kaygılarından daha önemlidir. Karışıklık zararlıdır. Fransa'da Komünist Partisi'nin yayın organı Humanite, çoktan Fransız ırkı ile Fransız ailesinin korunması için çağrıda bulundu. Sovyetlerin son zamanlarda aldıkları önlemler genellikle herkes tarafından bilinmektedir. Yatsınmaları olanaksızdır. Üçüncü olarak hala Sovyet cinsel devrimini savunanların yardımına koşabilme olanağı vardır. Yakında iş işten geçmiş olacaktır. Ve son olarak toplumsal devrim adına savaşanların halk kitlelerinden gizli bir şeyleri yoktur. Böyle bir alanda ve bugünlerde tutulacak yol, taktik kaygıları devrimi engellemekten başka bir işe yaramaz. Çoğu kez bu kaygılar güçlükleri onlara uygun, etkin önlemlerle yenememenin sonucudurlar. SSCB'de cinsel alandaki geriye dönüş, devrimci kafa eğitimi gelişmesinin çok daha genel sorunları içine girer. Örneğin başka alanlarda da toplumsal kendi kendini yönetme eğilimlerinin yerine gün geçtikçe buyurgan düzenlemelerin aldığını işitmekteyiz. Tek ayrım, cinsel alanda geriye dönüşün öbür olanlardakine oranla daha açık, seçik ve anlaşılması kolay olmasındandır. Bu da boşuna değildir. Bir toplumun cinsel süreci öteden beri kafa eğitimi sürecinin can alıcı noktası ola gelmiştir. Bunu gerek faşizmin aile siyasetinde, gerekse ilkel toplumda anaerkil düzenden ataerkil düzene geçişte açık seçik görürüz. Kendi kendini yöneten bir topluma geçişte de durum başka türlü olamaz. Rusya'da ilk yıllarda iktisadi devrim cinsel devrimle at başı gidiyordu. Bu cinsel devrim kafa eğitimi devriminin nesnel yankısıydı. SSCB'deki cinsel süreci anlamadan kültürel süreci anlamak olanaksızdır. Bir devrimci hareketi yönetenlerin cinsel alandaki ilericilere Kent soylu sıfatını yapıştırarak gerici görüşleri savunmaları korkunç bir yıkımdır. Tolstoy'a, Wagner'e, kaçış filmlerine, buna benzer tapon şeylere dönüş yalnızca ileri atılışın başarıya ulaşmadığını gösterir. Biz burada cinsel devrimin bastırılmasıyla kafa eğitimi alanındaki gerileme arasındaki ilintilere şöyle bir değinmekle yetineceğiz. Belki yakında genel kafa eğitimi sorununu aydınlığa kavuşturmamıza izin verecek araç ve gereçlere kavuşuruz. Bununla birlikte temelini, yani insanın yapısını tanımadan genel kafa eğitimi sorununu ele almaktansa bu eğitimin çekirdeğini incelemek çok daha yararlı olacaktır. 8. Bölüm: Ailenin Kaldırılması. SSCB'deki cinsel devrim ailenin dağılmasıyla başladı. Aile toplumun bütün katlarında hızlı ya da yavaş ta kökünden çözüldü. Bu süreç çok acılı ve karışık oldu. Müthiş bir ürküntü ve karışıklık yarattı. Ailenin doğal yapısı ve işlevi konusunda cinsel tutum biliminin ortaya attığı kuramın nesnel kanıtı oldu. Ataerkil aile, buyurgan ilkelere dayalı bütün toplumsal düzenlerin yapısal ve kuramsal çoğaltım yeridir. Buyurgan düzenin kaldırılması hemencecik aile kurumunun kökünü dinamitliyordu. Toplumsal devrim sırasında ailenin dağılması, cinsel gereksinimlerin ailenin iktisadi ve buyurgan bağının zincirlerini koparmasından ileri geliyordu. Bu dağılma, iktisadi yaşamla cinsel yaşamın birbirlerinden ayrılmasını simgeliyordu. Ataerkil düzende cinsel gereksinimler küçük bir azınlığın iktisadi çıkarlarının baskısı altındaydı. Halkın kendi kendisini yönettiği ilkel kavimlerdeki anaerkil düzende ise iktisat bir bütün halinde ele alınan toplumun gereksinimlerinin, o arada cinsel gereksinimlerinin karşılanmasına hizmet etmekteydi. Toplumsal devrimin kuşkuya yer bırakmayan eğilimi, iktisadı yeniden üretici bir çalışmada bulunan herkesin gereksinimlerinin giderilmesine kullanmaktı. Toplumsal devrimin başlıca özelliklerinden biri, gereksinimlerle iktisat arasındaki ilişkinin tersine çevrilmesidir. Ailenin dağılması ancak bu genel süreç içerisinde anlaşılabilir. Ailenin sırtındaki iktisadi yükler ve onların boyunduruğuna verilen cinsel gereksinimlerin gücü olmasa, bu süreç tez evlen ve bütünüyle gerçekleşirdi. Karşımıza çıkan sorun aile neden dağılıyor değildir. Bunun nedenleri açıktır. Karşılık verilmesi çok daha güç soru şudur. Bu süreç neden devrimin öbür etkilerinden daha fazla emek ister? Toplumsal üretim araçlarının elden gitmesi devrimin yaratıcısı olan halk kitlelerine değil bunların sahiplerine zarar verir. Ailenin dağılmasıyla varsayım gereği iktisadi devrimi gerçekleştirmesi gerekenleri, işçileri, memurları ve köylüleri yaralar. Aileye saplanıp kalmanın tutucu işlevi, devrimi gerçekleştiren kişi de bir yasaklama biçiminde işte bu noktada açıkça ortaya çıkar. Devrimcinin eşine, çocuklarına ne denli yoksul olursa olsun varsa yuvasına saplanıp kalması, eski alışkanlıklarını yineleme eğilimi falan gibi şeyler asıl eyleme kendi kendini yöneten emek demokrasisine dayalı bir toplum kurmaya yöneleceği anda elini kolunu bağlar. Örneğin Almanya'da faşist yönetimin gelişmesi sırasında aileye saplanıp kalma devrimci gücü köstekleyen etkili bir tutukluk yaratmıştır. Bu saplanıp kalma Hitler'e buyurucu ve ulusçu öğretiyi oturtacağı sağlam bir temel hazırlamıştır. Aynı biçimde aileye saplanıp kalma, yaşamın devrimci kamulaştırılmasında köstekleyici bir etken olmuştur. Ailenin toplumsal temelinin yok edilmesiyle binlerce yıllık direngen ruhsal aile yapısı arasında ciddi bir çelişki vardır. Bu ruhsal aile yapısı çoğu kez bilinç dışı coşku mekanizmalarıyla zorlayıcı aileyi sürdürme eğilimi gösterir. Ataerkil ailenin yerine iş ortaklaşmasının getirilmesi hiç kuşkusuz devrimci kafa eğitimi sorununun temelidir. Kahrolsun aile sal sözü çoğu zaman aldatıcıdır. Genellikle en çok bağıranlar aileye bilinçsiz saplanıp kalmaları en güçlü olanlardır. Böyleleri sorunların en zorunun, aile bağlarının yerine ortaklaşa toplumsal bağların getirilmesi sorununun, kuramsal ve kılgısal çözümünü bekleyebileceğimiz insanların sonuncularıdırlar. Ama toplum, buyurgan toplumsal ilkelerle birlikte bunların insanın ruhsal yapısına saldıkları kökleri yok etmeyi başaramazsa, dolayısıyla ailevi coşkular sürüp giderse, demokratik bir toplumun iktisadi gelişmesiyle eğitsel gelişmesi arasında gittikçe artan bir çelişki belirecektir. Tarihi makineler değil, makineleri kullanan insanlar yarattığından, üretim araçlarının kamulaştırılması, içinde bulunan ana göre kendi kendini yöneten, özgür bir toplumun temellerini atabilir. Ama bu sözüne ettiğimiz temel üzerinde hemencecik bir özgürlük ve öz yönetim yapısının yükseleceği anlamına gelmez. Düşünsel üst yapıdaki devrim, bunun dayanağı olan insanların ruhsal yapısı değişmediği için başarısızlığa uğrar. Troçki'nin Günlük Yaşamın Sorunları adlı yapıtında 1919-1920 yıllarında ailenin dağılmasıyla ilgili bol araç ve gereç buluruz. Bunlara dayanarak şu olgular saptanmıştır. İşçi ailesi içinde olmak üzere aile dağılmaya başlamıştır. Bu olgu görmezlikten gelinmemiş, türlü biçimlerde yorumlanmıştır. Kimileri sarsılmış, kimileri ise yargılarını kendilerine saklamış, daha başkaları ne yapacağını şaşırmış. Ama herkes bunu çok önemli, kısa zamanda acıklı bir hal alabilecek, karışıklık yaratıcı, o güne dek yeni ve daha yüce bir aile biçimi doğurabileceğini kanıtlayamamış bir olgu saymakla yetinmiş. Ailenin dağılmasını işçi sınıfı üzerinde kent soylu düzenin etkisinin sonucu sayanlar epey çoktur. Kimileri bu yorumun yanlış olduğunu söylemiş. Karşılaşılan sorunun çok daha derin ve karmaşık, temel sürecin emekçi ailesinin kendisinin evrimi olduğuna ve devrimin ilk, gözle görülür derecede karışıklık evrelerinde bu evrimin güç ve hastalıklı olacağına parmak basmışlardır. Bunlar ailenin dağılması sürecinin bir sonuca bağlanmaktan uzak olduğunu, söz konusu sürecin en hızlı döneminin yaşandığını, günlük yaşamın iktisadi yaşamdan daha tutucu çünkü ondan daha bilinçsiz olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca eski ailenin dağılmasının yalnız devrime bağlanan, yeni yaşama koşullarıyla daha çok yüz yüze gelenler arasında kalmadığını, öncü takımın çok ötelerine yayıldığını belirtmişlerdir. Devrimci öncü takımın yalnız ileride bütün işçi sınıfını etkileyecek bir sürecin daha tez ve yoğun bir biçimde etkisinde kaldığı görüşü ortaya atılmıştır. Gerek kocalar, gerekse karıları zamanlarının gittikçe artan bir bölümünü toplumsal görevlere harcamaktaydı. Buysa ailenin üyelerinden beklediklerini azalttı. Gençler ortaklaşa yürütülen kuruluşlarda büyümeye başladılar. Böylece ailesel yükümlülüklerle toplumsal yükümlülükler arasında çatışkı belirdi. Oysa toplumsal yükümlülükler daha çok yeni emekleme çağında, buna karşılık aile bağları eskiydi. Günlük yaşamın her yanını, ruhsal yapının en gizli köşelerini kaplamıştı. Sıradan evliliğin cinsel boşluğu, ortaklaşmacı toplulukların canlı cinsel ilişkileriyle yarışamazdı elbet. Bütün bunlar en sağlam aile bağının babanın eşi ve çocukları üzerindeki sert iktisadi baskısının yok edilmesiyle ortaya çıktı. İktisadi bağ onunla birlikte de cinsel yasak kaldırılıp atılmıştı. Ama bu cinsel özgürlük demek değildi. Dıştan gelen özgürlük cinsel mutluluk getirmez. Cinsel mutluluk her şeyden önce onu yaratıp duyabilecek bir ruhsal yeteneğe sahip olmayı gerektirir. Genel bir kural uyarınca ailede doğal yasalara uygun cinsel gereksinimlerin yerine çocuksu davranışlarla hastalıklı cinsel alışkanlıklar almıştır. Aile içerisindeki kişiler bilinçli ya da bilinçsiz birbirlerinden nefret ederler ve bu nefreti zorlama bir sevgiyle, yapışkan bir bağlılıkla bastırır ama tam anlamıyla gizleyemezler. Toplumsal devrim sırasında karşılaşılan başlıca güçlüklerden biri cinsel açıdan tutuk, iktisadi bağımsızlığa ayak uyduramayan kadınların ailenin sağladığı o yarı kölece korumadan ve cinsel doyumun yerini tutan çocuklara egemen olma alışkanlığından kurtulamamalarıydı. Ömrü cinsel boşluk ve iktisadi bağımlılık içerisinde geçtiği için kadın, çocuklarının eğitimini yaşamının temel doyumu haline getirmişti. Çocuklarının iyiliği için de olsa bu alandaki her sınırlandırmayı haklarının ciddi olarak elinden alınması biçiminde görüyor ve bununla savaşıyordu. Anlaşılması kolay bir şey doğrusu. Çocukların eğitimi, kadının cinsel doyumunun yerine koyduğu doyumların en önemlisiydi. Gladkoff'un Yeni Toprak adlı romanı, yaşamın kamulaştırılması girişiminin hiçbir alanda kadının evini, ailesini ve çocuklarını korumak için giriştiği kavgadan daha büyük güçlükle karşılaşmadığını gösterir. Yaşamın kamulaştırılması, toplumun yüce katlarında alınan kararlarla ana baba yetkisini kıran devrimci gençliğin çabaları sonunda gerçekleşmişti. Oysa bireylerin hepsi ortaklaşa yaşama doğru atılan her adımda aile bağları, özellikle de kendisinin aileye bağımlılığı ve bilinçsiz özlemi tarafından kösteklenmekteydi. Günlük yaşamda ortaya çıkan bu güçlük ve çatışkılar halkın ahmaklık ya da ahlaksızlığından doğan rastlantısal ve karışık durumların sonucu değildi. Tam tersine söz konusu durumlar cinsel yaşam biçimleriyle toplumsal örgüt biçimleri arasındaki ilintileri düzenleyen belirli bir yasa uyarınca doğmuşlardır. İlkel toplumda örgütlenme kamusaldır. İlkel bir ortaklaşmacılık vardır. Birlik aynı anadan gelenlerin hepsini kapsayan sop, klan birliğidir. Aynı zamanda iktisadi bir birlik olan bu sopun içerisinde evlilik yerine doğal cinsel ilişkinin gevşek bağlarına rastlarız. İktisadi değişikliklerden ötürü sop, ataerkil düzenin tohumlarını taşıyan oymak başının ailesine bağlandıkça bütünlüğünü yitirir. Ondan sonra aile ile sop birbirlerine aykırı düşerler. İktisadi birliği gün geçtikçe sopun yerine aile dile getirmeye başlar. Böylece ataerkil düzen filizlenir. İlk başlarda sopsal toplumla uyum içerisinde bulunan sopun anaerkil örgütünün başı yavaş yavaş ailenin atası haline gelir. İktisadi bir güç üstünlüğünü kazanır. Ondan sonra da bütün oymağın atası olur. Demek ki ilk sınıf ayrımı ailenin atası ile oymağın öbür sopları arasında belirir. Toplumu anaerkil düzenden ataerkil düzene geçiren evrimde aile iktisadi görevinin dışında insan yapısını değiştirmede çok daha büyük bir anlam taşıyan başka bir görev yüklenir. Sop içerisindeki özgür kişilerin ailenin ezilen bireyleri haline getirilmesi. Bugünkü Kızılderili aile bu görevi açıkça canlandıran bir örnektir. Aile soptan ayrılmakla, yalnız sınıf ayrımının kaynağı olmakla kalmamakta, aynı zamanda gerek kendi içindeki gerek dışarıdaki baskıya kaynaklık etmektedir. Ondan sonra gelişen aile insanı yapısıyla sınıflı ataerkil örgütlenmenin çoğaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çoğaltımın temel işleyişi cinsel yaşamın olumlanmasından baskı altına alınmasına geçiştir. Temeli ise oymak başının iktisadi egemenliği. Bu ruhsal değişmenin belli başlı noktalarını özetleyelim. Aynı soptan gelenler arasındaki yalnızca dirimsel çıkarlar ortaklığına dayalı özgür ve istemli ilişkinin yerine iktisadi ve cinsel çıkarların çatışması almıştır. Herhangi bir işin gönüllü olarak yerine getirilmesi gitmiş, zorunlu çalışma ve işine baş kaldırma gelmiştir. Doğal yasalara uygun cinsel toplum anlayışının yerine ahlak anlayışı almıştır. İsteğe bağlı, mutlu sevgi ilişkisi eşlik göreviyle yer değiştirmiştir. Sopun dayanışması gitmiş, onun yerine aile bağları ve bu bağlara baş kaldırma gelmiştir. Cinsel tutum bilime uyarak düzenlenen yaşam yerini cinsel baskıya, sinir bozukluklarına ve cinsel sapıklıklara bırakmıştır. Doğanın güçlü yarattığı, kendine güvenen insan organizması zayıflamış, çevresiyle savaşamayan, bağımlı tanrıdan korkan bir varlık ortaya çıkmıştır. Doğadan gelen bedensel boşalma deneyinin yerine gizemli coşku, dinsel deney ve doyumsuz bitkisel bekleyiş almıştır. Bireyin zayıflayan beni gücünü oymakla, daha sonra ulusla, oymak başı ya da oymak atasıyla ve ulusun kralıyla özdeşleşmede aramıştır. Bu aramayla birlikte köleliğin bir yere bağımlı yaşamanın temel yapısı doğmuştur. İnsanların köleliğinin temeli böylece atılmıştır. SSCB'deki toplumsal devrim ilk evresinde bu süreci tersine çevirmiştir. Çok daha yüce, uygar bir düzeyde ilkel ortaklaşmacılığın koşullarının yeniden kurulması denemesine girişilmiş, cinsel yaşamın reddi, cinselliğin kabulüne dönüşmüştür. Marx'a göre toplumsal devrimin başlıca görevlerinden biri ailenin ortadan kaldırılmasıdır. Alman düşünculuğu birinci kesim. Marx'ın toplumsal süreçten kuramsal olarak çıkardığı sonuç, sonradan SSCB'de toplumsal örgütlenmenin gelişmesiyle doğrulandı. Eski aile yavaş yavaş yerini ilkel toplumun sopuyla çok benzerliği bulunan yeni bir örgüte bırakmaya başladı. Okulda, gençlik kuruluşlarında toplumcu ortak yaşayış. Eski sopla toplumcu ortaklaşma arasındaki ayrım, birincinin kan ortaklığı ilişkisine bağlı bulunuşuna ve bu temele oturtulmuş iktisadi bir birlik oluşuna karşılık, toplumcu ortaklaşmacılığın kan ortaklığına değil, iktisadi işlev ortaklığına dayalı oluşudur. İktisadi birlik insanı ister istemez kişisel ilişkilere götürür. Bunlar da iktisadi birliği cinsel ortaklaşmacılık haline getirirler. Aile nasıl ilkel toplumun sopunu yıktıysa, iktisadi ortaklaşmacılık da ortaklaşa yaşamı temel alan düzende aileyi ortadan kaldırmıştır. Buradaki süreç tersinedir. Zorlayıcı aile kuramsal ya da yapısal olarak sürdürülürse, ortaklaşa yaşamın gelişmesi kösteklenir. Ortaklaşa yaşam bu engeli aşamazsa, gençlik bucaklarında görüldüğü üzere 12. bölüme bakın, toplumu oluşturan kişilerin ailesel yapısı tarafından yıkılır. Ortaklaşmacılığın gelişmesinin ilk evrelerinde ortaya çıkan sürecin başlıca çatışkısı şudur. İktisadi ortaklaşa yaşam cinsel bağımsızlığa yönelmiş olumlu bir çaba getirirken, bireylerin cinselliği yatsıyan bağımlı ailesel yapıları amansız bir çatışkıya yol açmaktaydı. 9. Bölüm Cinsel Devrim 1. İlerici Yasalar Sovyetler Birliği'ndeki cinsel yasalar, cinsel devrimin gerici cinsel düzene karşı giriştiği ilk saldırının en açık belirtileriydiler. Yürürlüğe konan yeni yasalar geleneklerin çoğunu tam anlamıyla tepe taklak etti. İleride bu değişikliğin tam olmadığı yerlerde cinsel gericiliğin kısa zamanda üstün geldiğini göstereceğiz. Cinsel yaşamın ahlak ve iktisat anlayışlarına göre düzene sokulması arasındaki karşıtlığı daha iyi anlayabilmek için devrimci yasalarla Çarlık dönemindeki yasaları karşılaştırmak yetişir. özgürlükçü ve demokratik yasaların ilki açısından çarlık yasalarından pek ayrı olmadıklarını, cinsel baskı yönünde ise ayrımın pek küçük olduğunu ayrıntılarıyla göstermek gerekli değil. Cinsel yaşamın buyurgan ve ahlakçı kurallara göre düzenlenmesi için alınan önlemler temel olarak her yerde aynıdır. Burada bunu belirtmek son derece önemlidir. Çünkü daha önce Sovyet önlemlerinin anamalcı düzeni kaldırıp onun yerine başka bir buyurgan düzen getirdiğini, evlilikle ilgili Sovyet yasasının tepeden tırnağa değişik bir düzleme değil, yalnızca cinsel baskının kaldırılması olduğunu öne sürmüştük. Sözünü ettiğimiz değişik düzenlemenin özü cinsel tutum bilim sorunudur. Önce çarlık yasalarından birkaç örnek alalım. Madde 106. Koca karısını kendi bedeni gibi sevmek, onunla uyum içerisinde yaşamak, hasta düştüğü zaman ona yardım etmek zorundadır. Elindeki bütün olanak ve yeteneklerle onun gereksinimlerini karşılamak görevidir. Madde 107. Kadın ailenin başı olan kocasının sözünü dinlemek, ona sınırsız bir sevgi, saygı beslemek, her dediğini yapmak, her an iyiliğini düşünmek, evin hanımı olarak sıcak bir sevgi göstermek zorundadır. Madde 164. Ana babaların hakları, ana babaların cinsi ve yaşı ne olursa olsun çocuklarına buyurma hakkı vardır. Madde 165. Ana babaların dik başlı, söz dinlemeyen çocukları evde cezalandırmaya hakları vardır. Evde verilen cezalar yetişmezse ana babalar 1. Ana baba yetkisine bile bile uymamaktan, ahlaksızlıktan ve daha başka yüz kızartıcı suçlardan çocuklarını hapse attırabilirler. 2. Çocuklara karşı dava açabilirler. Ana baba yetkisine uymamaktan, ahlaksızlık falan gibi suçlardan, sorgu yargıçlarının soruşturmasına gerek kalmaksızın 2 aydan 4 aya kadar hapis cezası verilebilir. Bu gibi hallerde ana babaların cezayı kısaltma ya da ertelemeye hakları vardır. Bakın buyurgan ahlaka uygun düzenleme nasıl dile geliyor bu yasa maddelerinde. Yasadan da destek alan ahlaki gerekliliğin kadınları zorladığı açıktır. Koca gücü yetse de yetmese de karısını sevmek zorundadır. Kadın söz dinleyen bir ev hanımı olmak zorundadır. Yıkılan bir ailenin durumunu değiştirmek olanaksızdır. Yasa işi ana babalardan ellerindeki yetkiyi buyurgan devletin çıkarına kullanmalarını istemeye dek vardırıyor. Çocuklarda kölece bir yapı yaratmak üzere devletin yetkisine özdeş olan ana baba yetkisine bile bile uymamanın bu kölece yapıyı oluşturacak araçları güvenlik altına alabilmek üzere ahlaksızlığın ve daha başka yüz kızartıcı suçların cezalandırılması isteniyor. Ataerkil düzenden gelen bu çocukça itiraftan sonra devrimci hareketin cinsel baskının insanları köleleştirmenin en temel aracı olduğunu daha iyi anlamaması akıl alacak şey değildir. Cinsel tutum bilimin cinsel baskının içeriğini ve uygulanış yollarını ortaya koyması gereksizdir. Bunlar bütün ataerkil yasa ve kafa eğitimlerinde kör kör parmağım gözüne ortadadır.